Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
Son bölüm. Ben bu tertiplere şaşıyordum. Demek ki senin ustan Hacı Murtaza iyi bir adamdı. Marangozun gözlerinden yaş gelerek, Allah rahmet etsin, neyin varsa onun sayesindedir. Marangoza Allah saadetini arttırsın. Allah hanımına ve çocuklarına sıhhat ve uzun ömürler versin dedim. Bu duam marangozu pek memnun etti. Önde küçük çocuk olduğu halde oğulları elime öptüler. Mesut ailenin halinden o kadar memnun oldum ki, çoktan beri gözyaşları akıtmaya acı ve tatlı bir vesile bulamayan gözlerim sulandı. Marangoza, "Şimdi bana nasıl ömür geçirdiğinizi de naklet," dedim. "Sabahleyin gayet erken kalkarız. Yaz ve kış yüzümüzü soğuk suyla yıkarız. Küçük büyük hepimiz birer kahve içeriz. Ailece biraz konuştuktan sonra erkence karım tarafından ateşe konulan tencereyi odamıza alarak bir çorba içeriz. Kalkar ve dükkana geliriz. İçimizden birisi eve lazım olan malzemeyi alır, eve götürür. O günün işlerini kendilerine veririm, çalışmaya başlarız. Öğleye yakın karnımız acıkınca küçük çocuk eve gider, yemeğimizi getirir. Güzelce karnımızı doyururuz. Gazete okumak için komşu kahveye bir kahve ısmarlar, bir gazete alırız. Büyük oğlum göz gezdirir, bana mühim cihetlerini söyler. Vay, evlatların okumak biliyor ha? Hem okurlar hem yazarlar. Demek onları mektebe gönderdin öyle mi? Hayır, mahalle mektebine çocuk senelerce devam ediyor. Hem ahlaksız oluyor hem de bir şey öğrenmiyor. Ben fakir bir hoca buldum. Kalfa olduğu mektebe gitmezden evvel her sabah bir kahve ve iki metelik karşılığında dükkanıma gelir. Çocuklara yarım saat ders verir. Bir senede oğullarım Kur'an-ı Kerim ve gazete okuyabildi ve bize lazım olan kadar da yazmak öğrendiler. Ondan sonra her sene hocanın uygun gördüğü kitapları aldım. Öğle tatillerinde bazen de geceleri okuyorlar. Gelelim nasıl yaşadığımıza. Öğle vakti 1,5 saat tatildir. Gazete dinlemek mecburi değildir. İsteyen 1 saat uyuyabilir. Akşam Alaturka 10.30'da yani ikindiden sonra dükkanı kaparız. Bak dede, ben kahve tiryakisiyim. Hepimiz günde 5'er fincan kahve içeriz. Akşam üzeri şehrin uygun yerlerinde küçük bir gezinti yaparız. Geceleri evimize kış günleri esnaf komşuları gelirler. Ha, bizim hanımı komşu hanımlar çok sever. Zira bizimki hiç dedikodu etmez. Her cuma karım ve çocuklarımla bahçemize gideriz, bir kır alemi yaparız, işte günümüz böyle geçer. Elhamdülillah bizim eve hastalık girmez. Çünkü düzenli yer ve yatar kalkarız, abur cubur yemeyiz. Hülasa 1000 kere elhamdülillah, 1000 kere şükür. Gençlik aşısı. Suriye'nin bir şehrinde şu mahallenin halkından şu isimli soylu bir zat vardı. Bu adam gayet cömert, ziyade israfçı olduğundan 1000 senelik aile servetini birer birer eritmiş, bununla beraber pek çok insanlara göre çok sayılabilecek orta derecede bir serveti kalmıştı. Yaşı 65'e yaklaşan, zevk ve eğlenceyle vücudu kuvvetli bünyesine rağmen yıpranmış olan bu zat, ömrü boyunca evlenmediği halde 60'ından sonra evlenmeye kalkmıştı. Acaba niçin? Acaba hayatının son günlerinde aile saadetini tatmak, vefatından sonra hayırla anması umulan evlat yetiştirmek için mi? Bunu hiç zannetmemeli. Çünkü 60'ından sonra her ikisi de geleneğe göre mümkün olmayan şeylerden sayılır. 6 ay önce bütün memlekette bir facia duyulmuştu. zamanın ve çevrenin zenginlerinden, davranışları çok tuhaf bir şahıs, esaslı bir terbiye almadığından ailesine karşı borçlu olduğu vazifeyi kavrayamayışı neticesinde, oğlu o çevreye göre eşi görülmemiş bir afacan olduğu gibi, kızı da daha 13 yaşındayken pek erken olarak haylazlıklara başlamış, nihayet bütün aşklarından üstün ve önde tuttuğu emsalsiz bir güzelliğe sahip fakir bir gence kendini teslim etmişti. Kızın babası er geç vakayı haber almış, durumu kurtarmanın çaresi akıl ve din yönünden pek mümkün olduğu halde haddinden fazla kibirli, son derece paraya düşkün bir pinti olduğundan kızını bu fakir delikanlı ile evlendirmeye katiyen yanaşmadığı için halk arasında 100 türlü dedikodular, rezaletler ortaya çıkmıştı. Bir gün fakir delikanlı ansızın ortadan kaybolmuştu. Bir hafta sonra boş arsalardan birinde kuyu içinde cesedi bulundu. Kimisi kasten öldürülerek kuyuya atıldığını, kimisi aşk ve ümitsizliğin sevkiyle intihar ettiğini söyledi. Kanun icabı işe zabıta el koymuştu. Bununla beraber bütün Suriye ve Arabistan'da olduğu gibi iş zengin tarafı ilgilendirince kapandı gitti. Aradan 4-5 ay geçince bu kız bir beyle evlendirilmeye karar verildi. Bunda iki tarafın türlü türlü istifadesi olacaktı. Kızın babası bu zengin bey gibi soylu ve herkesin açıktan açığa dil uzatmaktan çekindiği bir zata kızını vererek geçmiş hadiseleri unutturmak ve şimdi bile mühimce bir yekün tutan beyin mülklerini elde etmek istiyordu. Çünkü kızın babası bu yaştaki ihtiyarlara kızların öldürücü bir zehir gibi tesir ettiklerini bilenlerdendi. Bey ise ömrünün sonunda eski gösterişini geri getirmek ve pintilik derecesini dışarıdan ölçemediği kaynatasının servetinden hisse sahibi olmak gayesindeydi. Bununla beraber iyice düşünüldüğünde bu bey için doğru bulunmayan evlenme meselesinde bütün kârın kaynataya ait olduğunu anlamak mümkün değildi. Ben o günlerde bir Fatiha makamında tıraş olduğum semtteki berber ağanın dükkanına uğramıştım. Beni görünce hoş geldin, merhaba aynalı dedim. Samimi bir şekilde karşıladı ve daveti üzerine sandalyeye oturduktan sonra ağa ile konuşmaya başladık. Berber ağa meslektaşları gibi müşterilerinin ve komşu halkın işleriyle uğraşır, geveze bir adamdı. Dedi ki, haberin var mı ey aynalı baba? Şu beyin nişanlısı hanım kendisini görmeyi arzu etmiş, bey ikindiden sonra buraya gelecek. Niçin gelecek? Sana ne diyeceksin değil mi? Bugün uzun bir işim var. Beyin saçını, sakalını ve bıyığını boyayacağım. Yüzüne, kulaklarına ibrişim tutacağım. Sonra şaplı sodalı suyla yüzünü yıkayacağım. Buruşuklukları tamir edeceğim. Aynalı baba, sodalı ve şaplı su tertibim çok kuvvetlidir. Nasıl, senin de buruşukluklarını tamir için biraz yüzüne süreyim mi? Alimallah yüzün asker trampetine döner. Öyle gerilir ki ne buruşuk kalır ne de bir şey. Hele içindeki soda ayrıca melek yüzünü andırır bir parlaklık verir. Ha istemiyoruz. Başını sallama. Bak senden sır çıkmaz. Yanımdaki aktar da beye şeytan beyinden kuvvet hapları hazırlıyor. Aynalı baba sen ömründe hiç böyle bir hap yuttun mu? Kokusu biraz benaceymiş. Neyse. Baba sen bu işe ne dersin? Bizim bey 70'e yakın. Bana kalsa insan 70'ini bulduktan sonra bir para etmez. Mezarcı ağa mezarı 2-3 arşın derin kazmalıdır. Hele umduğumuz gibi bey birkaç haftada ölmez de 10 ay dayanırsa mezarı 40 arşın kazmalı. Ben ağa hepsi boş lakin bu kadar derin mezara ne lüzum var dedim. Berber ağa ne lüzumu var? Nasıl lazım değil? Boynuzları dışarıda mı bırakılacak? Eğer bir sene yaşarsa Eser Camii'nin minareleri kadar uzayacağına emin ol. Artık tıraş bitmişti. Geveze berberle vedalaşıp yerime döndüm. Başta da söylemiştim. Bu bey gayet iyi bir adamdı. Zira zararı yalnız kendine ait olmak üzere birkaç yüz bin liralık dehşetli israfının mühim kısmını fakirlerin refaha kavuşması için harcamış, takdir edilmeye değer bir adamdı. Bu adamcağız bana bile çok önem verir, asilzadelere mahsus bir büyüklükle her defasında gönlümü alırdı. Her neyse, Bu evlilik sonunda meydana geleceği muhakkak olan rezaletlere dayanamayarak feci ve acıklı bir şekilde dünyaya veda edeceği bence muhakkaktı. Binaenaleyh kendisine bir hizmet yapmak için karar verdim. Biraz düşünerek çarşıya çıktım. Bir ufak teneke içinde kurşuniye çalan vernikli boya yaptırdım. Bey'in evine yakın meydanın sonundaki yerime bıraktım. Şehrin kenarında, bostanlarda gezinmeyi çok severdim. Gezinti sırasında oralarda sahipsiz, canından bezmiş, başıboş gezer ve geçtikçe yorgun gözlerini süzer bir ihtiyar eşek görmekteydim. Onu arıyordum. Bir hayli dolaştıktan sonra suluca bir hendeğin kenarında eşeğe rastladım. Hemen hazırladığım ipi boynuna geçirerek çekmeye başladım. Nice vakitlerdir derin düşüncelere dalarak son derece filozofluk taslayan ve hayatın geçici ve boş bir şey olduğunu düşünmeye alışmış olan bu eşek, boynuna yine esaret yularının geçtiğini hissedince biraz aksilenerek hür olduğunu iddia etmeye ve hukukunu korumaya kalkışmış, gençliği hatırına gelerek ön ayaklarını gererek inatçı bir tavırla yürümemek istemişse de, zavallı eşek ihtiyarlıktan ileri gelen zayıflığa adeta örnek duruma gelmiş olduğundan karşı koymanın faydası olmadığını görünce işi filozofluğa boğarak herkese karşı bu gibi zor durumlarda teslim olmanın zaruri olduğunu gösterircesine cılızlı adımlarını ağır başlı bir tavırla atarak arkamdan gelmeye başlamıştı. Bir eşekle döndüğümü gören haylaz çocuklar bana gürültülü ve pek saltanatlı bir merasim alayı meydana getirdiler ve ''Aynalı baba odun satacak!'' diye bağırmaya başladılar. Yerime yaklaştığım zaman arkamdan gelen çocukların sayısı 50'yi geçtikten başka, en basit manzarayı bile opera tiyatrosu seyreder gibi hayretlerle bakmaya alışık birçok ahmak da peşime takılmıştı. Bu beyin konağının önünden geçerken çocukların şamatası merakını uyandırarak pencereden bakıyordu. Meydana vardığım zaman merkebi ufak bir taşa bağlayarak kulübeme koştum. Yerimden su ve sabun alarak döndüm. Evvela eşeği güzelce yıkamaya başladım. Evlenecek olan bey hala pencereden seyrediyordu. Yıkama işi bitince kuruladım. Daha sonra cebimdeki büyük şapla tüylerini ovmaya başladım. En sonunda biraz da güneşe karşı tutarak kulak diplerinde ve ayaklarındaki uzunca ve bakımsızlıktan meydana gelen tüyleri temizledim. Sayıları gittikçe artan seyircilerin garip ve hayret dolu bakışları önünde kurşuni boyayı sürmeye başladım. Yarım saat sonra vernikli boyayı yiyen eşek Venedik aynası gibi parlıyordu. Bu beyin baş ağası geldi ve davet etti. Ben zaten bunu adeta bekliyordum. Beyefendi pek neşeliydi. Beni görünce, ''Aynalı baba ne yapıyorsun? Aslında senin işlerinde usulü uygunluk aranmazsa da bu ne iştir? Bu eşek kimindir ve ne sebepten dolayı buradadır?'' dedim. Sorularını sorunca cevaben, ''Beyefendi, beyefendi, bu zavallı hayvan 24 yaşını bulmuş gibidir ki aşağı yukarı insanların 60-70'liği demektir. Nasılsa elime geçtim. Benim bir de 5 yaşına genç bir dişi eşeğim var. Söylemeye lüzum yok ki, dünya değişti. Zamanenin her şeyinde bir başkalık olduğu gibi bunlarda da bir başkalık var. Şu zavallı merkebin tüyleri dökülmüş, kemikleri meydana çıkmış, geri kalan tüylerinde bir parlaklık kalmamıştır. Tecrübelerimin neticesi olarak buna hiçbir genç dişi eşeğin rağbet göstermeyeceğini pekala bilirim. Bugün vernikli boyayla boyadım. Yarın attar ağanın macundan alarak yemine karıştıracağım. Bey yüzüme hayretle bakıyordu. Dedi ki, ''Aynalı Sultan, hoş görülebilirsin. Şu yaptığın akıllı işi değil doğrusu.'' Ben cevap verdim. ''Ey efendim, neden öyle olsun? Birçok ihtiyar insanlar bile benim şu eşeğime yaptığım işi kendi kendilerine yapıyorlar. Eşek akıl sahibi olmadığından ilk bakışta boyaya aldanır ve kendini düşünmeden teslim eder. Halbuki akıl sahibi olan insanların dişisi bu gibi şeylere aldanmayacağından, bu çeşit işleri yapanlar dişleri değil, kendilerini aldatıyorlar. Şu halde insanlar benden daha akıllı değil. Gençlik aşısına gelince, insanın hayatı bir takım devirlere ayrılmıştır. Gençlik zamanında aşı çok işe yarar. Lakin yaşı 40-50'yi bulmuş bir adama, bir ihtiyara verilen gençlik aşısı, o adamın normal ömrünü beklenmedik ölüme sürükler. Bu gayet açık bir hakikatken, Birçok ihtiyarlar gençlik aşısı kullanıyorlar. Şu halde benim eşeğimin gençlik aşısı kullanmasına bir olağanüstü durum olmasa gerek. Bununla beraber ben bu işi yapmış bulundum. Mesela genç eşek bu ihtiyar eşeği uzaktan görüp süsüne belki aldanacak, hemen koşup gelecek. Lakin birbirlerine yaklaştıkları zaman foyanın meydana çıkacağı bellidir. Sonra ne olacak? Dişi eşek bu zavallıyı bırakıp kaçacak. Kendine uygun bir eş arayacak. Halbuki bu zavallı eşeğim eşek olmakla beraber ömrünün son günlerini hayvanların başına gelebilecek belaların en acısı olan kıskançlık ve yanıp yakılmayı da geçirecektir. Ben sözüme devam ettikçe beyin yüzü renkten renge giriyordu. Pek düşünceli ve dalgın bir halde zili çalarak uşağı istedim. Çabuk bize iki kahve yapınız, Aynalı Baba ile içeceğiz. Kahveler geldi. Bir taraftan kahveleri içiyoruz, bir taraftan da bey konsülden bir kağıt ve kalem alarak bir şeyler yazmaya çalışıyordu. İşini bitirince elimi tutarak, Aynalı Baba, yaptığın ilaç gerçekten kaba ve acı oldu. Lakin tamamıyla tesir etti. Beni tam bir çaresizliğe düşmekten ve ömrünün sonunda fena bir iş yapmaktan korumakla deli değil, veli olduğunu ispat eyledin. Ver şu elini öpeyim. Yaş bakımından senin baban olursam da zararı yok. Al şu kağıdı da oku dedi. Kağıdı üzüntüyle aldım. Bu bey sıhhi sebepler ileri sürerek gerçekleştirmeyi düşündüğü evlilikten vazgeçmeye mecbur olduğunu gelinin babasına bildiriyordu. Kalktım. Veda etmeden önce bey her gün istediğim saatte yanına uğramamı samimi bir şekilde birçok yeminler vererek rica ettim. Ben bu beye sık sık gidiyordum. 6 ay kadar bu beyle pek hoş ve faydalı sohbetler ettik. Gerçekten hali ve konuşmasıyla olgun bir zat olduğunu anladım. Bir müddet sonra hastalandı. Kısa devam eden son günlerindeki son sözleri şöyle oldu. Azizim Aynalı, beni rezaletten kurtardığın için dünya ve ahiretimi sana borçluyum. Eğer sen olmasaydın bırakacağım servet her an hatıramla alay edecek kötü bir mahlukun eğlence aleti olacak, ben de kabrimde azaptan kurtulamayacaktım. Senin gösterdiğin örneğin ve yaptığın sohbetlerin eseridir ki, alemde insanların hususi ailelerinden başka bir de umumi ailesi bulunduğunu ve bunun da insanlık alemi olduğunu anlamakla bahtiyarım. Kimsem olmadığı için epey fazla olan mülk ve servetimi bir yetimler evi kurulması için vasiyet ettim. Şimdi huzur içinde ölebilirim. Gerçekten beyin vefatından sonra bıraktığı servetiyle bir yetimhane kuruldu. Her cuma akşamları yetimler tarafından kabri ziyaret edilerek o günahsız ağızların bağışladığı fatihalar elbette ruhunu şad etmektedir. Allah rahmet eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Arkası Yarın kuşağımızda sizlerle Sebil yayınlarından çıkan, tabii başka yayın evlerinden de baskıları var, Şeyh Benderzade Filipeli Ahmet Hilmi Efendi'nin Amak-ı Hayal adlı kitabını okumuş olduk, paylaşmış olduk. Materyalist bir kafa yapısıyla yetiştikten sonra zihninde tabii bir surete tevarüt eden metafizik suallere cevap bulamayıp buhrana sürüklenen Raci isimli bir gencin tesadüfen karşılaştığı Aynalı Baba adındaki hak dostu bir meczubun yardımlarıyla hidayete erişinin cali bir dikkat hikayesiydi bu. Cemiyetimizde imsali azı olmayan Raci gibi şahısların meselelerine ışık tutan bir macera romanı gibi alakayla okuyacağınız bu eserle aynı zamanda tasavvufun engin muhtevasını da doğru olarak kavrayacağınızdan emin bulunmaktayız. Büyük mütefekkir Filipeli Ahmet Hilmi Efendi'nin bu ölümsüz eseri kendi sahasında tektir deniliyor. Yine kitabın takdim yazısında Sebil yayınlarından çıkan Amak Hayal adlı bu eserdi. İnşallah yarın yine saat 12.35'te yeni bir romanla yine Arkası Yarın kuşağında sizlerle birlikte olabilmek dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.
Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.